bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Girdap, Clive Cussler. Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. Baskı Mayıs 1983. Özgün adı Pacific Vortex. Türkçe'ye çeviren Hasan Karabulut. Bu kitap 346 sayfadır. Filyos Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 27 Haziran 2010. Okuyan Levent Filyos. Arka kapak. Clive Cussler. Lanetli Gemi, Enkaz, Buzdağı ve Kör Dalış romanları ile edebiyat dünyasına kendini kabul ettiren Clive Cussler, altın arayıcılığı yapmış, batık gemileri çıkarmış, denize düşen uçakları bulmuştur. Tıpkı romanlarının kahramanı Dirk Pitt gibi. Giriş. Her okyanus geçiş ücreti olarak zaman zaman insan ve gemiler yutar ama hiçbiri Pasifik'in doymak bilmeyen büyük iştahıyla yutamaz. Bounty gemisindeki ayaklanma Pasifik'te olmuş ve isyancılar gemiyi Pitcairn adasında yakmışlardı. Melville'in Moby Dick adlı yapıtına konu olan ve bir balina tarafından batırıldığı bilinen tek gemi Essex de Pasifik dalgalarının altında yatmaktadır. Bunlardan başka teknesinin altında bir su altı yanardağının patlaması sonucu paramparça olan Hai Maru da vardır. Tüm bunlara karşın yine de dünyanın en büyük okyanusu sakin bir bölge olma eğilimindedir. Gerçekten de adı bile sakin ve yumuşak huylu anlamına gelir. Belki de bu nedenle komutan Felix Dupre, havanın kararmasından kısa bir süre önce nükleer denizaltı Starbuck'ın köprüsüne tırmanırken kötü bir faciayla karşılaşma düşüncesini aklından tümüyle atamıyordu. Dupre nöbetçi subayına bir baş işareti yaptı ve gemisinin provada dalgaları kolayca yarıp ilerlemesini izlemek için yandaki parmaklıkların üzerine eğildi. Denizciler genellikle denize saygı duyarlar, hatta onun sakin oluşundan da gizli bir korku duyarlar. Ne var ki Dupre birçok denizciden farklıydı. Ötekilerin kapıldığı boş inançlar onu hiçbir zaman etkilememişti. 14'ü denizaltılarda olmak üzere toplam 20 yılını denizde geçirmişti ve hala denizle ilgili daha birçok şey öğrenmek için büyük bir açlık duyuyordu. O anda dünyanın en yeni ve en gelişmiş denizaltısının komutanıydı ama yine de yeterli değildi bu, daha çoğunu istiyordu. Starbuck baştan sona tümüyle San Francisco'da yapılan ilk gemiydi. Yüksek basınca dayanıklı, geminin her birimi, her sistemi bilgisayarlarca hesaplanıp çizilmişti. Sualtı gemiciliğinde yeni bir kuşağın ilki. Deniz yüzeyinden 600 metreye dek her derinlikte saatte 125 deniz mili hızla seyredebilecek güçteki bir sualtı kentinin başlangıcıydı. Starbuck ilk gösterisinde yeteneklerini ortaya koymaya hazır ve güçlükle kontrol edilebilen safkan bir yarış atı gibiydi. Ne yazık ki Starbuck'ın ilk gösterisinde hiçbir izleyici olmayacaktı. Sualtı savaş dairesi denemelerin tam bir gizlilik içinde ve Pasifik'in uzak bir bölgesinde yanında koruyucu gemi bulunmadan yapılmasını emretmişti. Bilinen ünü nedeniyle deneme seyrinde Starbuck'a komuta etmesi için Dupre seçilmişti. Annapolis'teyken, dipnot ABD Deniz Harp Okulu, arkadaşları ona bilgi bankası derlerdi. Dupre'ye elinizdeki kanıtları söyleyin, sonra da ağzından mantıklı yanıtları elektronik beyinden boşalır gibi izleyin derlerdi. Dupre'nin bu yeteneği denizaltıcılar arasında iyi bilinirdi. Ama deniz kuvvetlerine yükselebilmek için kişilik, başkalarını etkileyebilmek ve sosyal ilişkilerde başarılı olmak da gerekirdi. Dupre'de ise bu özelliklerden hiçbiri olmadığından yükselebilmesi oldukça gecikmişti. Bir zil sesi duyuldu. Uzun boylu, kapkara saçlı bir yüzbaşı olan nöbetçi subayı köprüdeki telefonun almacını kaldırdı. Bir süre konuşup iki kez de başını salladıktan sonra yine yerine koydu. Nöbetçi subayı kısaca kontrol odası dedi. Sonar deniz tabanının son 5 milde 450 metre yüksekliğini gösteriyormuş. Dupre düşünceli düşünceli yavaşça geriye döndü. Belki de küçük bir su altı dağ dizisidir. Altımızda hala bir mil derinlikte su var. Sonra da sırıtarak ekledi. Karaya oturmayız, kaygılanma. Yüzbaşı da ona sırıttı. Yine de güvence olarak altımızda birkaç metre su bulunması iyi olur. Dupre yeniden denize doğru dönerken gözlerinin çevresindeki çizgiler kırıştı. Boynunda asılı duran dürbünü gözlerine götürerek ufku dikkatle araştırdı. Bu davranışı yalnızlıktan okyanuslarda seyreden öteki gemileri araştırarak geçirdiği binlerce saatten kaynaklanıyordu. Yoksa tümüyle yararsız bir davranıştı. Çünkü Starbuck'taki karmaşık radar sistemi çıplak gözle görülemeyecek uzaklıktaki nesneleri kolayca belirleyebilecek güçteydi. Dupre de bunu biliyordu ama yine de denizi kendi gözleriyle araştırması içini rahatlatmış oluyordu. Dupre bir süre sonra iç çekti ve dürbünü yere indirdi. ''Yemek için aşağı iniyorum. Saat 21'de dalış için köprüyü sıkıca kapadın.'' Dupre 3 katlı kumandaya da modern deyişle seyir kulesinin içindeki borudan kayarak kendisini kontrol odasına bıraktı. O anda ikinci komutan başını kaldırarak Dupre'ye baktı. ''Şaşırtıcı okumalar elde etmeye başladığımızı sanıyoruz efendim.'' ''Koskoca bir günün sona ermesinden daha şaşırtıcı bir şey olamaz.'' diye Dupre neşeyle karşılık verdi. Dupre daha sonra iki adamın arasına sokuldu ve masa lambasının buzlu camından yayılan zayıf bir ışığın aydınlattığı ayrıntılı haritanın üzerine eğildi. Haritada birbirlerini kesen bir dizi kısa çizgi vardı ve bunların yanlarında da bir sürü rakam, matematik formülü dikkatsizce karalanmıştı. ''Ne elde ettiniz?'' diye Dupre'ye sordu. Seyir subayı yavaşça anlatmaya başladı. ''Denizli bir şaşılacak bir hızla yükseliyor. Eğer ilk 25 milde zirvesi görünmezse kendimizi buralarda olmaması gereken bir adaya ya da adalar grubuna bindirmiş bulacağız.'' ''Şu anda nerede bulunuyoruz?'' ''Burada efendim.'' diye seyir subayı elindeki kalemle haritada bir noktayı gösterdi. Oahu'nun Kahuku noktasından 007 derece kuzey doğrultusunda ve 670 mil uzaklığındayız. Dupre hızla bir kontrol panosuna doğru dönüp bir mikrofonun düğmesini açtı. ''Radar, ben komutan, ekranda bir şey görünüyor mu?'' ''Hayır efendim.'' diye robot gibi bir ses hoparlörden yanıt verdi. ''Ekran bomboş. Bekleyin, düzeltiyorum efendim. Ufukta tam önümüzde ve 23 mil uzaklıkta belli belirsiz bir şey var.'' ''Bir cisim mi?'' ''Hayır efendim, daha çok alçak bir bulutu andırıyor ya da bir duman izini, kesin olarak anlaşılmıyor.'' ''Pekala ama ne olduğunu anlar anlamaz hemen rapor et.'' Dupre mikrofonu yerine koyarak harita masasındaki iki adama döndü. Baylar, sizin düşünceniz nedir?'' İkinci komutan başını iki yana salladı. ''Duman olan yerde ateş ne vardır ve ateş varsa bir şey yanıyor demektir. Bu bir petrol tabakası olabilir mi, ne dersiniz?'' ''Nereden kaynaklanabilir bu petrol tabakası?'' diye Dupre sabırsızca atıldı. ''Kuzey deniz trafiğinin geçtiği bir bölgede değiliz. San Francisco'dan Honolulu'ya, oradan da Asya'ya uzanan deniz trafiği 400 mil güneyimizden geçiyor. Burası okyanusun en ıssız bölgelerinden biri. Starbuck'ın ilk denemeleri için deniz kuvvetlerinin bu bölgeyi seçmesinin de nedeni buydu. Meraklı gözlerden uzak olsun diye.'' Dupre başını iki yana sallayarak konuşmasını sürdürdü. ''Yanan bir petrol tabakası akla yatkın değil. Pasifik tabanından yükselen yeni bir yanardağ düşüncesi daha mantıklı olur sanırım. Ve tabii bu yalnızca bir varsayımdan öteye gitmez.'' Seyir subayı radar bulgusunu önündeki haritada işaretledi. Sonra da çevresinde bir daire çizdi. Ve kendi kendine yüksek sesle düşünmeye başladı. Deniz yüzeyinde ya da yüzeye yakın bir yerde alçak bir bulut olması son derece olağan dışı bir şey. Çünkü böyle bir olay için bölgedeki atmosfer koşulları tümüyle elverişsiz. Hoparlör takırdadı. ''Komutanım, burası radar.'' ''Evet radar, ben komutan, dinliyorum.'' ''Görüntüyü belirledim efendim.'' Hoparlördeki ses devam etmeden önce sanki bir an ne diyeceğini bilemedi. ''Bu çapı aşağı yukarı 3 mil olan yoğun bir sis bulutu efendim.'' ''Emin misin?'' ''Kesinlikle efendim.'' Dupre'ye mikrofonun düğmesini kapadıktan sonra köprünün telefonunu açtı. ''Yüzbaşı, tam önümüzde bir radar görüntümüz var. Bir şey gördüğünüz anda bana rapor edin.'' Dupre'ye telefonu kapatıp ikinci komutana döndü. ''Şimdi derinlik ne?'' ''Deniz tabanı hala yükseliyor. 840 metre oldu ve hızla artıyor.'' Seyir subayı arka cebinden bir pamuklu mendil çıkararak boynundaki teri kuruladı. ''Beni ateş basıyor. Daha önce duyduğum buna benzer tek deniz dibi yükselmesi Peru-Şili çukurunda vardı. Deniz yüzeyinden 7500 metre derinlikle başlar ve her milde 1 mil yükselir. Şu ana dek Peru Şili çukurundaki bu yükseltinin dünyadaki en olağanüstü su altı eğimi olduğu kabul edilirdi. Öyle diye ikinci komutan homurdandı. Deniz jeologları bu küçük buluşla çok iyi vakit geçireceklerdir değil mi? 555 metre diye sonardan tek düze bir ses duyuldu. Aman tanrım dedi seyir subayı şaşkınlıkla. Yarım milden daha az bir uzaklıkta 300 metrelik bir yükseklik artışı. Böyle bir şey olamaz. Dupre kontrol odasının iskele yönüne gitti ve içinde sonar bulunan cam koruyucuya burnunu iyice dayadı. Aygıt'ın gösterge tablosuna göre deniz dibini simgeleyen kıvrımlı uzun siyah çizgi göstergenin en üstündeki kırmızı renkli tehlike noktasına doğru hızla yükseliyordu. Dupre elini sonar operatörünün omzuna koydu. Dupre, Aygıt'ın ayarında bir bozukluk olabilir mi diye sordu. Sonar operatörü bir düğmeyi çevirdi ve yanında açılan bir pencereden içeriye baktı. Sonra da, hayır efendim, ayrı bir sistemden de aynı sonuçları elde ediyorum diye açıkladı. Dupre, sonar aygıtının gösterge tablosunda dikine çıkan siyah çizgileri bir süre daha izledikten sonra hızla geriye dönüp harita masasının yanına giderek deniz tabanının yükselmesiyle ilgili olarak gemisinin yerini belirleyen kurşun kalemle işaretli noktalara bakmaya başladı. ''Köprü konuşuyor.'' diye robot gibi bir ses duyuldu. ''Görüyoruz onu.'' Kısa bir duraksama oldu. ''Bildiğim kadarıyla karşımızdaki şeyin New England'da görülen sis bulutlarının daha küçük bir örneği olduğunu söyleyebilirim.'' Dupre mikrofonun düğmesine dokunarak anlaşıldı dedi ve önündeki haritaya bakmaya devam etti. Yüzünden bir şey belli olmuyordu, gözleri ise dalgındı. Pearl Harbor'a mesaj gönderelim mi efendim diye seyir subayı sordu. Araştırma için belki bir keşif uçağı gönderirler. Dupre hemen yanıt vermedi. Bir eli yanında hareketsiz dururken öteki eliyle masanın kenarını düşünceli düşünceli tıkırdattı. Dupre ani kararlar verebilen biri değildi. Zorunlu olarak ani karar vermesi çok ender bir olaydı. Dupre'nin her hareketi kurallara uygun olurdu. Starbuck'ın mürettebatından birçoğu daha önce de Dupre'nin emrinde görev yapmışlardı. Ona körü körüne bağlı değillerse de onun yetenek ve kararlarına saygı ve hayranlık duyuyorlardı. İnsan olarak ona güveniyor, yaşamlarını tehlikeye sokacak kötü bir hata yapmayacağına inanıyorlardı. Başka bir zaman olsa belki haklı olabilirlerdi ama bu kez tümü de büyük bir yanılgı içindeydi. ''Şu sis bulutu neyin nesiymiş bir bakalım.'' dedi Dupre yavaşça. Bu sözler üzerine ikinci komutanla seyir subayı birbirlerine anlamlı anlamlı baktılar. Verilen emirler Starbuck'la ilgili denemelerin yapılmasıydı. Yoksa ufukta hayalet gibi beliren sis bulutlarının peşinden gitmek değildi. Hiç kimse komutan Dupre'nin böyle ansızın kişiliği dışına çıkmasının ve verilen emirlerden sapmasının nedenini öğrenemedi. Belki komutanın bilinmeyeni öğrenme tutkusu üstün gelmişti. Belki de kendisini bir an için o güne dek elde edemediği büyük bir başarıya doğru yol alan bir kâşif olarak hayal etmişti. Neden ne olursa olsun Starbuck'ın koku almış bir tazı gibi yeni rotasına yönelip ölü dalgalar arasında ileri atılması büyük bir kayıptı. Starbuck'ın o hafta pazartesi günü Pearl Harbor'a demirlemesi bekleniyordu. Ama o gün ortalıkta görünmeyince karadan ve denizden yapılan yoğun arama çalışmalarında da gemiden arta kalacak tek bir petrol ya da enkaz izine rastlanamayınca deniz kuvvetlerinin en yeni denizaltıyla birlikte 160 mürettebatının kaybolduğunu kabul etmekten başka seçeneği kalmadı. Olaydan şaşkına dönen kamuoyuna yapılan resmi açıklamadaysa Starbuck'ın Kuzey Pasifik'in uçsuz bucaksız boşluğunda bir yerlerde kaybolduğu bildirildi. Denizaltı tüm mürettebatı ile birlikte ve büyük bir gizemle yok olmuştu. Zamanı, yeri ve nedeni bilinmiyordu. 1. Bölüm. Hawaii'nin kalabalık kumsallarında insan hala başını dinleyebileceği bir köşe bulabilir. Bir boksörün sol yumruğu gibi Kauai kanalına doğru düz bir çıkıntı oluşturan Kaena burnu da işte böyle insanın dinlenip boş bir kumsalın tadını çıkarabileceği az bilinen birkaç yerden biridir. Güzel bir kumsal olmasına karşın bu güzelliği aldatıcıdır. Çünkü önündeki denizde çok sık oluşan ters akıntılar aşırı dikkatli yüzücüler dışında denize girenler için son derece tehlikelidir. Her yıl sanki önceden belirlenmiş bir ölüm programına uyuyormuş gibi kimliği bilinmeyen herhangi bir yüzücü kumsalın ıssızlığına ve yumuşak dalgaların çekiciliğine kapılarak denize girer, birkaç dakika içinde de ters bir akıntıyla açık denize sürüklenir. Kumsaldaki 1 metre 90 santim boyunda, güneşte iyice bronzlaşmış ve ayağında kısa beyaz maya olan genç adam, bambudan yapılmış plaj yaygısının üzerine uzanmış yatıyordu. Soluk aldıkça hafifçe kabaran kıllı geniş göğsündeki ter damlacıkları yılan gibi kıvrıla kıvrıla süzülüp kuma karışıyordu. Gözlerini kızgın güneşin zararlı etkisinden korumak için yüzünü örttüğü kolu adaleliydi. Ama top gibi yuvarlak boğum boğum şişkinlikler yoktu. Siyah sık saçları dağınıktı. Bir bölümü de sert çizgili ama dost canlısı bir yüzü çevreleyen aldına dökülüyordu. Dirk Pitt hafif uykusundan kıpırdanarak uyandı ve dirseklerinin üzerinde doğrularak parıldayan koyu yeşil gözleriyle denizi uzun uzun süzdü. Pitt yalnızca güneş banyosu yapıp çevreleriyle ilgilenmeyen kişilerden değildi. Ona göre kumsal yaşayan, hareket eden, rüzgarın ve dalgaların sürekli etkisiyle biçim ve özellik değiştiren bir şeydi. Denizde binlerce mil ötedeki fırtınalarda oluşan ama kıyıya varana dek ölü dalgaya dönüşen kabarıklıkların sığ dibi hissedince daha çok kabararak hızlarını arttırmalarını izledi. Öyle ki yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki bu kırılmış dalgalar birbiri ardına devrilirken büyük bir gürültüyle kıyıda patlıyor, çevrelerine su saçarak bembeyaz köpükler oluşturuyorlardı. Sonra da denizin bittiği yerdeki küçük girdaplarda yok olup gidiyorlardı. Pitt'in gözlerine ansızın kıyıdan 100 metre ileride kırılan dalgaların ardında renkli bir parıltı işitti. Bir an sonra da bir dalga çukurunda gözden kayboldu. Pitt ısrarla renk parıltısını en son gördüğü noktaya bakmaya başladı. İkinci dalgada yükselip öne doğru devrilirken güneşte parıldayan o şeyi yine gördü. Biçimi bulunduğu yerden belli olmuyordu ama kesin olarak belirdiği bir şey varsa o da gördüğü parıltının sarı renkli oluşuydu. Pitt o andaki en akıllıca davranışın sırt üstü yatmak ve dalgaların gördüğü nesneyi kıyıya getirmelerini beklemek olacağını düşündü. Ne var ki bir an sonra ani bir kararla yerinden fırladı ve yavaş yavaş denize doğru yürümeye başladı. Diz boyu derinliğe ulaşınca önündeki dalgayı zamanladı ve içine doğru atıldı. Öyle ki dalganın üzerine devrildiğini suyu döven ayaklarıyla hissetti. Su bir otel odasındaki banyo kadar ılıktı. Aşağı yukarı 45 derece olmalıydı. Sudan başını çıkarır çıkarmaz da ters akıntının kendisini derin sulara çekmesine izin vererek köpüklü denizde rahat bir tempoyla kulaç atmaya başladı. Dakikalar sonra bir an durakladı ve gözleriyle sarı nesneyi araştırdı. Sol tarafında ve 20 metre ileride olduğunu gördü ve gözlerini olabildiğince o nesneden ayırmadan o yönde yüzdü. Bu arada nesne de dalgaların hareketiyle bir görünüyor bir kayboluyordu. Pitt akıntının kendisini sağ tarafından açık denize doğru çektiğini hissedince yüzme açısını da ona göre ayarladı ve ölüm tehlikesinden kurtulmak için de kulaçlarını gittikçe hızlandırdı. Pitt bir süre sonra nesneye ulaştı ve parmakları 60 santim uzunluğunda, 15 santim eninde ve 3 kilo ağırlığında silindir biçimindeki sarı nesnenin kaygan yüzeyine dokundu. Nesneyi kaplayan su geçirmez sarı plastik kabın üzerinde ve her iki uçta büyük harflerle US Navy, ABD Deniz Kuvvetleri yazılıydı. Kollarını nesnenin çevresinde dolayarak kısa bir süre dinlendi ve bu arada dört bir yanına bakarak tehlike içinde bulunduğu yeri iyice gözden geçirdi. Pitt denize girdiğini gören kimse olmuş mudur diye gözlerini kumsalda dolaştırdı ama millerce uzunluğundaki kumsal bomboştu. Pitt kendisini yorup kumsalın ardındaki sarp kayalıklara bakmadı bile. Çünkü hafta içinde bu kayalıklara tırmanan kişiler olabileceğini düşünmek umutsuz bir davranış olmaktan öteye gidemezdi. Pitt bir an için neden böyle aptalca ve delice bir tehlikeye atıldığını düşündü. Dalgaların arasında yüzen gizemli sarı nesne bu anlaşılmaz davranışı için iyi bir özürdü ve o güne dek bir işe başlayınca asla geri dönüş yapmamıştı. Ama ne var ki o anda acımasız deniz kendisini kıskıvrak yakalamıştı. Pitt'in kafasında kıyıya dümdüz bir çizgide geri dönme düşüncesi belirdi. Ama belirmesiyle kaybolması bir oldu. Tıpkı çakıp sönen bir şimşek gibi. Çünkü böyle bir işi Mark Spitz olsa belki başarabilirdi. Ama Pitt çok iyi biliyordu ki günde bir paket sigara, akşamları da sürekli viski içtiğinden kendisi Mark Spitz'in olimpiyatlarda kazandığı o altın madalyaları dünyada kazanamazdı. Bu nedenle de Pitt tabiat anayı kendi oyunuyla nasıl yenebileceğini düşünmeye karar verdi. Pitt deniz yüzeyindeki ve dibindeki akıntılar konusunda eski kulağı kesiklerdendi. Senelerce dalgalar üzerinde tahta ile kıyıya doğru kayma sporu yaptığından bilmediği şey yoktu. Aynı kumsalda denize giren yetişkin biri akıntıyla açık denize sürüklenirken onun 100 metre ötesinde hiçbir akıntı olmayabilir ve orada denize giren küçük çocuklar dalgalar arasında birbirleriyle şakalaşıp oyunlar oynayabilirler. Bir ters akıntının acımasız gücü kıyıdaki akıntının kıyıdan uzak su altı sığlıkları arasında fırtınaların oluşturduğu dar kanallardan geçip açık denize geri dönerken oluşuyordu. O anda kıyıya yaklaşan dalga saatte 6 mil gibi büyük bir hızla ansızın yön değiştirir ve dalganın burnu açık denize döner. Pit de tam akıntının yayıldığı yerde bulunuyordu. O nedenle de sığlık bölgeden çıkana dek kıyıya paralel bir çizgide yüzmek zorunda olduğunu anladı. Yüzme yönünü kıyıya doğru ancak ondan sonra yöneltebilirdi. Pit'i kaygılandıran tek şey köpek balıkları tehlikesiydi. Denizin ölüm makineleri olan bu balıklar avlarına yaklaşırken kendilerini her zaman denizi yararak yaklaşan kuyruklarıyla belli etmezlerdi. Suyun altından ve habersizce de saldırabilirlerdi. Pit ise deniz gözlüğü olmadığından su altından yapılacak böyle bir saldırıyı önceden göremeyecekti. Tek umudu köpek balıklarına yem olmadan kıyı dalgalarının bulunduğu güvenli bölgeye ulaşabilmekti. Çünkü çok iyi biliyordu ki çok aç olanları dışında köpek balıkları genellikle kıyıya yaklaşmazlardı. Nedeni ise kıyıdaki küçük akıntıların kaldırdığı dip kumlarının balığın solungaçlarına kaçmasıydı. O anda tüm gücünü harcamaktan kaçınacak zaman değildi. Pit sanki Pasifik Okyanusu'nun bütün köpek balıkları kendisini kovalıyormuş gibi olanca gücüyle kulaç attı. Bu şekilde aşağı yukarı 15 dakika hızla yüzdükten sonra burnu kıyıya yönelik ilk dalgaya ulaştı. Yön değiştirdi, kıyıya doğru yüzmeye başladı. Bu arada üzerinden 9 dalga geçti. 10. dalgada gücü tükendiğinden yanındaki silindir biçimindeki nesneye şamandıra gibi asıldı. Böylece kıyıya sürüklenmeye devam etti. Dizleri kumu hissedince de bir deniz kazazedesi gibi tükenmiş bir durumda olduğu yerde doğruldu ve ödülünü de ardı sıra sürükleyerek sendeleye sendeleye sudan çıktı. Sonra da büyük bir minnetle kendini güneşin ısıttığı kumlara bıraktı. Pit yorgun yorgun ödülü olan silindir biçimindeki kutuyla ilgilenmeye başladı. Plastik kabın altındaki nesne pek sık rastlanmayan türde bir alüminyum kutuydu. Kutunun çevresi küçük bir demir yolu hattını andıran birçok küçük alüminyum çubukla kaplıydı. Kutunun bir ucunda vidalı bir kapak vardı. Pit kapağı güçlükle ve birçok kez denedikten sonra açabildi. Kutunun içinde sıkıca sarılı bir kağıt tomarından başka bir şey yoktu. Pit kağıt tomarını açtı ve üzerinde tarihler bulunan, titiz bir biçimde el yazısıyla kaleme alınmış sayfaları incelemeye başladı. Pit sayfaları okudukça o andaki 58 derecelik aşırı sıcağa karşın sanki soğuk bir el kendisine dokunmuşçasına tüm bedenindeki tüyleri bir anda diken diken oluverdi. Gözlerini birkaç kez elindeki sayfalardan uzaklaştırmaya çalıştı ama beceremedi. Çünkü ellerinin arasında tuttuğu facia haberinden şaşkına dönmüştü. Pit kağıtlardaki son tümceyi de okuduktan sonra tam 10 dakika boş gözlerle okyanusa bakarak öylece oturdu kaldı. Yazıların en sonunda bir ad vardı. Amiral Leigh Hunter. Pit yavaş hareketlerle ve dikkatle kağıt tomarını yine kutunun içine yerleştirdi. Kutunun vidalı kapağını kapadı ve yine büyük bir dikkatle en üstteki sarı su geçirmez koruyucusunu geçirdi. Kaena burnuna insana korku veren bir sessizlik çökmüştü. Kırılan dalgalar birbiri ardına devrilirken çıkardıkları gürültü sanki sessizce bir şeyler anlatmak istiyor gibiydi. Pit yerinden doğruldu. Islak bedenine yapışan kumları silkeledi. Sonra da silindir kutuyu koltuğunun altına sıkıştırarak kumsalda hafifçe koşmaya başladı. Plaj yaygısının yanına varınca da elindeki kutuyu çabucak yaygıyla sardı ve kumsalın ardındaki yola uzanan patikada hızlı hızlı yürüdü. Parlak kırmızı renkteki AC Ford Cobra'sı yolda terk edilmiş gibi durmaktaydı. Pit hiç zaman harcamadı. Elindeki yükü arabanın koltuğuna fırlattı ve hızla direksiyona geçip kontağı çevirdi. Pit'in arabası jet gibi ileriye atıldı. Önce Waialua'dan sonra da güzel manzarası bulunan ama genellikle kurumuş olan Kaukomahua çayı boyunca uzanan ara yoldan ilerleyerek 99 sayılı karayoluna çıktı. Schofield kışlası askeri bölgesi de dikiz aynasında geride kaldıktan sonra Pit Waialua yoluna saptı ve gizlici karayolu devriyesiyle karşılaşma tehlikesine aldırmadan son hızla Pearl kentine doğru yöneldi. Solunda tepeleri sürekli kara yağmur bulutlarıyla kaplı Koalou sıra dağları yükseliyordu. Bu dağlar boyunca da zengin ve kırmızı renkler toprakla canlı bir tezat oluşturan bakımlı ve yeşil ananas tarlaları uzanmaktaydı. Pit ani başlayan bir sağanakla karşılaştı ve hemen arabanın sileceklerini çalıştırdı. Sonunda Pearl Harbor'ın ana kapısı göründü. Üniformalı bir nöbetçi bir odan çıkarken Pit de arabayı yavaşlattı. Sonra da cüzdanından sürücü belgesiyle kimliğini çıkardı ve konuk defterini imzaladı. Tüm bu işlemler olurken nöbetçi deniz piyadesi hiç konuşmadı. İş bitince de selam vererek geçmesi için eliyle işaret etti. Oysa Pit geçip gitmeden önce nöbetçiye Amiral Hunter'ın karargahına nasıl gidebileceğini sordu. Deniz piyadesi göğüs cebinden bir bloknotla bir kurşun kalem çıkardı. Bir kağıda izleyeceği yolu çizerek kağıdı Pit'e uzattı ve bir kez daha selam verdi. Pit elindeki çizime göre ilerledi ve rıhtım yakınında göze çarpmayan bir beton binanın önünde durdu. Binanın önünden kolayca geçip gidebilirdi de ama kapının yanında asılı madeni levhayı gördü. Üzerinde 101. Kurtarma Filosu karargahı yazılıydı. Kontağı kapadı, içinde metal kutu bulunan ıslak paketi aldı ve arabadan indi. Binaya girerken de aklından keşke kumsalda giderken yanımda spor bir gömlekle bir pantolon götürseydim diye geçirdi. Ve daktilo yazmakta olan beyaz üniformalı bir denizcinin oturduğu masaya doğru ilerledi. Masanın üzerinde küçük levhada Er Jaeger yazılıydı. "Affedersiniz," diye Pit utangaç bir tavırla mırıldandı. "Amiral Hunter'ı görmek istiyordum." Daktilo yazmakta olan Er doğal bir davranışla başını kaldırdı ama gördüğü manzarayla neredeyse gözleri yuvalarından fırlıyordu. "Aman tanrım ahbap, ne o, yoksa banyodan mı kaçtın? Mayodan başka bir şey giymeden bu kılıkta gelmekle ne yapmaya çalışıyorsun? Bizim ihtiyar seni böyle yakalarsa kendini ölmüş bil. Onun için şimdi hemen toz ol, yoksa kodesi boylarsın." "Bir kokteyl partisine katılacak kılıkta olmadığımı ben de biliyorum tabii," dedi Pit tatlı tatlı. "Ama ne var ki, bu iş son derece ivedi. Amirali kesinlikle ve hemen görmeliyim." Er kıpkırmızı kesilen bir yüzle masada doğruldu ve yüksek sesle "Bu kadar maskaralık yeter. Ya kuzu kuzu gidersin ve ben de her şeyi unuturum ya da kıyı devriyesini çağırırım," diye bağırdı. "Öyleyse hemen çağır onları," diye Pit ansızın sertleşiverdi. "Bak ahbap," diye söze başlayan Er öfkesini kontrol etmeye çalışıyordu. "Kendine bir iyilik yap, hemen evine dön ve amirali görmek için normal, hiyerarşik yollardan resmi başvuruda bulun." "Buna gerek kalmayacak Jaeger." Arkalarından gelen seste asfalt bir yolu kazıyan buldozer inceliği vardı. Pit geri döndü ve bir iç büronun kapı eşiğinde dimdik duran uzun boylu yaşlı birinin üzerine dikilmiş bakışlarıyla karşılaştı. Adam tepeden tırnağa beyaz giyinmişti ve üniforması kollarda, omuzlarındaki ispaletlerde sarı sırmalarla bezenmişti. Aklaşmış gür saçları yorgun ve soluk yüzüyle iyi uyuşuyordu. Adamın yüzünde canlı görünen tek şey gözleriydi ve bu gözler Pit'in elindeki kutuya merak dolu bakışlarla dikilmişti.
"Amiral Hunter benim, koca oğlan. Sana yalnız 5 dakika ayıracağım. Umarım bu şansını iyi değerlendirirsin," dedi ve eliyle silindir kutuyu işaret ederek ekledi. "Ayrıca içeri gelirken o nesneyi de yanında getirmeyi unutma."
Pit güçlükle "Peki efendim," diyebildi. Oysa o anda Hunter hızla geri dönmüş bürosuna girmek üzereydi. Pit de ardından yürüdü ve bürodan içeriye girerken her ne kadar öyle çok sıkılmamışsa da yine de içinde bulunduğu durumun kendisini huzursuz ettiğinden hiç kuşkusu yoktu. İçeride kusursuz denecek denli güzel cilalı konferans masasında Hunter'dan başka 3 deniz subayı daha oturmaktaydı. Kolundaki garip görünüşlü paketle yarı çıplak Pit'i görünce tümünün de yüzlerini büyük bir şaşkınlık kapladı. Hunter, Pit'e öteki subayları tanıştırdı ama Pit bu yalancı kibarlığa aldanmadı. Gayet iyi anlamıştı ki amiral öteki subayların rütbelerini ve mevkilerini belirterek bir yandan kendisini korkutmaya çalışıyordu, öte yandan da tepkisini izlemek için Pit'in gözlerini inceliyordu. Pit'e tanıştırıldığına göre John Kennedy'yi andıran uzun boylu sarışın binbaşı Paul Boland, 101. filonun kurmay başkanıydı. Orly Sinana diye garip bir adı olan ve çok terleyen şişko albay, Hunter'ın küçük kurtarma filosundaki gemilerinden birinin komutanıydı. Öne atılarak Pit'in elini içtenlikle sıkan kısa boylu cüceye benzeyeni ise kendisini Hunter'ın yardımcısı Yarbay Burdett Denver olarak tanıttı. Sonra da sanki anımsamaya çalışıyormuş gibi Pit'e dik dik bakmaya başladı.
"Pekala koca olan," diye Amiral Pit'e yine aynı biçimde hitap etti. Pit o anda yumruğunu Hunter'ın ağzının tam ortasına indirebilmek için bir aylık maaşını seve seve verirdi. Çünkü Hunter'ın sesi alay doluydu. "Şimdi bize lütfedip kim olduğunu ve geliş nedenlerini anlatırsan hepimiz sana minnettar kalırız."
"Bu kutuyu neden taşıdığımı öğrenmek için can atan biri olarak çok kabasınız," diye amirali yanıtlayan Pit, kendini masadaki boş koltuklardan birine bıraktı ve sözlerinin uyandıracağı tepkiyi beklemeye başladı.